Ayrım 4.
Yaşlı adam Bilbo'nun ön kapısında yüklerini boşaltmaya başladı. Her biri iri kırmızı bir G harfi ve elf ürünü bir sembol ile işaretlenmiş, çeşit çeşit boy boy havai fişekler vardı arabada. İşaret Gandalf'ın işaretiydi elbette ki. Yaşlı adam da Shire'daki ünlü daha çok ateş, duman ve ışık konusundaki becerilerinden kaynaklanan büyücü Gandalf'tan başkası değildi. Asıl işi çok zor ve tehlikeliydi ama Shire halkı bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Onlar için Gandalf davetteki eğlence kaynaklarından biriydi. Hobbit çocukların heyecanı da bundandı zaten. En büyük G diye bağırıştılar, yaşlı adam gülümsedi. Gandalf Hobbit köyde ancak arada bir götürdüğü ve hiçbir zaman uzun süreli kalmadığı halde çocukların bir göz aşinalığı vardı. Fakat ne onlar ne de en yaşlıların haricindeki yetişkinler onun havai fişek gösterisini görmüşlerdi. Bu gösteriler artık efsaneleşmiş bir geçmişe aitti. Yaşlı adam Bilbo ve cücelerin bazılarının da yardımıyla yükünü indirmeyi bitirince Bilbo etrafa birkaç kuruş dağıttı. Seyredenler epey hayal kırıklığına uğramışlardı. Ne bir maytap ne de bir fişek çıkmıştı ortaya. "Dağılın bakayım hemen," dedi Gandalf. "Zamanı gelince istediğiniz kadar göreceksiniz." Sonra Bilbo ile birlikte içeriye girip gözden kayboldu. Kapı da arkalarından kapandı. Küçük hobbitler bir süre boşu boşuna kapıya bakıp durdular. Sonra davet günü bir gelse diye sabırsızlanarak sıvıştılar. Çıkın çıkmazının içinde Bilbo ile Gandalf küçük bir odanın batıya, bahçeye bakan açık penceresinin kenarına oturmuşlardı. Akşamüstünün ilerleyen saatleri parlak ve huzur doluydu. Çiçekler kırmızı kırmızı ve altın rengi parlıyorlardı. Aslan ağızları, güne bakanlar, toprak duvarların üzerine yayılmış, yuvarlak pencerelerden içeri burunlarını uzatan Latin çiçekleri. "Bahçen ne kadar parlak görünüyor," dedi Gandalf. "Öyle," dedi Bilbo. "Gerçekten de bahçeme çok düşkünümdür. Bahçeme ve aziz emektar şairin tümüne. Yine de bir tatile ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Tasarılarında kararlı mısın yani?" "Kararlıyım. Kararımı aylar önce verdim ve hiç değiştirmedim." "Çok iyi. Başka bir şey söylemeye hacet yok." "Tasarladığın şeylere, tasarladığın her şeye ama hatırlatmak gibi olmasın, sadık kal. Her şeyin hem senin hem de hepimiz için en iyisi olmasını dilerim." "Umarım. Ama ne olursa olsun Perşembe günü iyi vakit geçirmeyi planlıyorum. Eğlenip küçük şakamı yapmayı." "Acaba gülen kim olacak?" dedi Gandalf başını sallayarak. "Göreceğiz," dedi Bilbo. Ertesi gün başka arabalarda tırmandı tepeyi. Ardından başka arabalar. Yerli esnaf bu işe homurdanmaya başlayabilirdi. Ama hemen o hafta Hobbit köy, Subaşı ve civardan tedarik edilebilecek her türlü erzak, eşya ve lüks şeyler için çıkın çıkmazından siparişler sel gibi akmaya başladı. Herkesin hevesi arttı. Takvimdeki günleri işaretlemeye, sabırsızlıkla postacıyı gözleyip davetiye beklemeye koyuldular. Çok geçmeden davetiyeler de yayılmaya başladı. Ve Hobbit köy postanesi kilitlendi. Subaşı postanesi boğuldu. Gönüllü yardımcı postacılar işe çağrıldı. Tepe yukarı, "Teşekkür ederim, mutlaka geleceğim" mesajının birbirinden kibar yüzlerce çeşitlemesini taşıyan, durmayan bir postacı akışı oluştu. Çıkın çıkmazının bahçe kapısına bir ilan asıldı. "Davetle ilgisi olmayanlar giremez." Aslında davetle ilgisi olan ya da ilgisi varmış gibi yapanlar bile içeri nadiren alınıyorlardı. Bilbo çok meşguldü. Davetiyeler yazıyor, cevapları işaretliyor, armağanları paketliyor ve kendi kendine gizli bazı hazırlıklar yapıyordu. Gandalf'ın oraya gelişinden beri gözlerden uzak durmaya başlamıştı. Hobbitler bir sabah uyandıklarında Bilbo'nun ön kapısının güneyindeki büyük çayırın çadırlar için kullanılan ipler ve direklerle dolu olduğunu gördüler. Yola doğru inen eğime özel bir giriş bölümü kesilip açılmış, buraya geniş basamaklar ve büyük beyaz bir kapı yapılmıştı. Çayırın yanında bulunan çıkın saçması sıra kovuklarındaki üç aile dört göz kesilmişti. Hobbitlerin çoğu da onlara gıptayla bakıyordu. Yaşlı babalık Gemgi artık bahçede çalışıyor gibi yapmaktan bile vazgeçmişti. Çadırlar yükselmeye başladı. Çadırların arasında özellikle çok büyük bir çadır vardı. O kadar büyüktü ki çadırdaki ağaç olduğu gibi çadırın içinde kalıyor ve tüm azametiyle bir köşede şeref masasının başucunda yükseliyordu. Bütün dallarına fenerler asılmıştı. Bir şey daha vardı ki bu ağaçtan da cazipti. Hobbitler için tabii. Çayırın kuzey köşesine kurulmuş muazzam bir açık hava mutfağı. Çıkın çıkmazına yerleşen cücelere ve tüm o diğer tuhaf ahaliye ek olarak bir de civardaki bütün han ve aşevlerinden akın akın aşçılar gelmişti. Heyecan doruk noktasında vardı. Sonra hava bulutlanıverdi. Bu çarşamba günü olmuştu. Partinin arifesinde. Endişe korkunç bir boyuttaydı. Derken Perşembe günü, Eylül'ün 22'si nihayet geldi çattı. Güneş yükseldi, bulutlar yok oldu, bayraklar çözüldü ve eğlence başladı. Bilbo Baggins buna bir davet demişti ama aslında birbirine harmanlanmış bir eğlenti çeşitlemesiydi bu. Yakın civarda yaşayan hemen hemen herkes çağrılmıştı. Kazara çok az birkaç kişi gözden kaçmıştı ama her halükarda onlar da geldiğinden bu pek bir şey değiştirmiyordu. Şairin başka yerlerinden de birçok kişi çağrılmıştı. Hatta sınırların dışından bile birkaç kişi vardı. Bilbo davetlileri ve fazlalıkları bizzat kendisi yeni beyaz kapıda karşıladı. Girene çıkana bu ikinciler arkadan çıkıp dolaşıp kapıdan tekrar girenler oluyordu, hediyeler dağıttı. Hobbitler kendi yaş günlerinde başkalarına hediye verirler. Adetlerine göre pek bağlı, hele hele bu durumda olduğu gibi de bol keseden hediyeler değildir verdikleri. Ama fena bir sistem değildir bu. Normalde Hobbitköy ve su başında her gün birilerinin yaş günüdür. Öyle ki bu yörelerdeki her Hobbit en az haftada bir, en azından bir hediye alma şansına sahiptir. Yine de hediyelerden usanmazlar. Bu sefer ise hediyeler olağanüstü güzellikteydi. Hobbit çocuklar o kadar heyecanlandılar ki bir süre için az kalsın yemek yemeyi bile unutuyorlardı. Benzerini ömürleri boyunca görmemiş oldukları oyuncaklar vardı. Hepsi çok güzel ve bazıları besbelli sihirli oyuncaklar. Hakikaten de oyuncakların birçoğu bir yıl önceden ısmarlanmış ve ta dağ ile vadiden gelmişti ve gerçek cüce işiydi. Bütün konuklar tek tek karşılanıp sonunda herkes kapıdan girince şarkılara, danslara, müziğe, oyunlara ve elbette ki yiyecek ile içeceklere geçildi. Üç ayrı resmi yemek vardı. Öğlen yemeği, beş çayı ve akşam yemeği. Fakat öğlen yemeği ile beş çayını diğer zamanlardan ayıran tek özellik, bu zamanlarda bütün konukların oturup birlikte yemek yemeleriydi. Diğer zamanlarda ise 11'ler öğününden havai fişek gösterilerinin başladığı 6.30'a kadar mütemadiyen sadece yiyip içen bir sürü kişi vardı. Havai fişekler Gandalf'a aitti. Onları sadece getirmekle kalmamış, bizzat kendisi tasarlayıp yapmıştı. Ayrıca özel efektleri, kurgulu fişekleri ve roket filolarını da kendisi ateşliyordu. Fakat bunların yanı sıra bir sürü fişek, bonbon fişeği, kaynana zarıltıları, maytaplar, meşaleler, cüce mumları, elf fıskiyeleri, gulyabini hortumları ve gök gümbürtüleri de cömertçe dağıtılmıştı etrafa. Hepsi de muhteşemdi. Gandalf'ın sanatı yaşıyla birlikte ilerlemişti doğrusu. Kıvılcım saçan kuşların tatlı tatlı şakıyışlarını andıran roketler vardı. Kara duman gövdeli yeşil ağaçlar vardı. Dalları bütün bir baharın bir anda fışkırışı gibi açıyor ve parlayan dallar hayretler içindeki hobbitlerin üzerine ışık saçan ve yukarı doğru çevrilmiş yüzlere değmeden hemen önce tatlı kokular salarak yok oluveren çiçeklere dökülüyordu. Pırıldayarak ağaçların içine doğru uçan kelebek fıskiyeleri vardı. Yükselip kartal ve yelken açmış gemi veya uçan bir kuğu sürüsü biçimi alan rengarenk alev sütunları vardı. Kırmızı bir fırtına ve bardaktan boşanırcasına yağan sarı bir yağmur vardı. Meydan muharebesinde savaşan bir ordunun haykırışı gibi bir haykırış ile aniden havaya fırlayan ve tekrar yüzlerce kızgın yılan gibi tıslayarak su içine düşen bir gümüş mızrak ormanı vardı. Ve Bilbo'nun şerefine son bir sürpriz daha vardı. Aynen Gandalf'ın umduğu gibi hobbitleri aşırı derecede şaşırtan bir sürpriz. Işıklar söndü, büyük bir duman kütlesi yükseldi. Bu kütle uzaktan görülen bir dağ biçimini aldı ve zirvesi parlamaya başladı. Yeşil ve al alevler fışkırtıyordu. İçinden bir ejderha uçuverdi. Gerçek boyutta değil ama korkunç derecede gerçeğe benzeyen bir ejderha. Ağzından alevler yükseliyor, gözlerinde şimşekler çakıyordu. Bir kükreme duyuldu ve ejderha tam üç kez şimşek gibi kalabalığın üzerinden geçti. Herkes başını eğdi. Birçoğu da yüzü koyun yere kapandı. Ejderha ekspres bir tren gibi gelip geçti. Bir takla attı ve kulakları sağır eden bir patlamayla su başı üzerinde infilak etti. Bu akşam yemeği için bir işaret dedi Bilbo. O sancı ile korkulu hava aniden yok oldu ve yüzü koyun yatmakta olan hobbitler ayağa fırladılar. Herkese yetecek mükellef bir sofra vardı. Yani özel aile yemeğine çağrılmamış herkese. Bu özel davet içinde ağaç bulunan o büyük çadırda veriliyordu. Davetli sayısı 12 düzine ile sınırlandırılmıştı. Hobbitler tarafından bir grosa denen sayıydı bu. Gerçi bu sayının kişi saymada kullanılması pek münasip sayılmazdı. Davetliler Gandalf gibi akraba olmayan birkaç özel dosta ilaveten Bilbo ve Frodo ile akrabalığı olan aileler arasından seçilmişti. Konukların arasında ebeveynlerin izniyle orada bulunan birçok genç hobbit de vardı. Çünkü hobbitler geç yatma konusunda çocuklarına müsamahalı davranırlar. Özellikle de ucunda bedava bir yemek imkanı varsa. Genç hobbitleri büyütmek için gerçekten de bol yemek gereklidir. Bagginslerle Boffinler bir sürü de Tuk ile Brandy Buck, birkaç Grub, Bilbo Baggins'in büyük annesi tarafından akrabaları, birkaç Chap, Tuk büyük babasının akrabaları ve barınaklardan, toluklardan, bel kuşaklardan, porsuk evlerden, iyi kişilerden, boynuz üfleyenlerden ve ayağı kibirlilerden özenle seçilip davet edilmiş bir grup vardı. Bunların bazıları Bilbo'nun sadece uzak akrabalarıydı ve bazıları şairin uzak köşelerinde oturuyor olduklarından Hobbit köye daha önce hemen hemen hiç gelmemişlerdi. Torba köylü Bagginsler de unutulmamıştı. Otto ile karısı Lobelia da davetteydi. Bilbo'dan hoşlanmaz, Frodo'yu hiç sevmezlerdi ama davetiye hem yaldızlı kalemle yazılmıştı hem de o kadar şaşalıydı ki bu davetiyenin geri çevrilmeyeceğini düşünmüşlerdi. Ayrıca kuzenleri Bilbo geçen yıllar içinde yemek konusunda son derece ustalaşmış ve sofrası da etrafa ün salmıştı doğrusu. 144 davetlinin hepsi her ne kadar ev sahibinin kaçınılmaz bir şey olan yemek sonrası Nutkun'dan korkuyorlardırsa da boş bir davet beklentisi içindeydi. Nutkun'a şiir dediği şeylerden parçalar katma eğilimi vardı Bilbo'nun. Bazen de bir iki kadehten sonra esrarengiz gezisinin saçma sapan maceralarından bahsetmeye başlardı. Davetliler hayal kırıklığına uğramadılar. Son derece hoş bir ziyafet, hatta çok dolu bir eğlenceydi. Zengin, bereketli, çeşitli ve uzun süreli bir eğlence. Daveti takip eden haftalarda bütün civardaki erzak alım satımı hemen hemen durdu. Fakat etraftaki dükkanların, kilerlerin ve depoların çoğunun stoğunun Bilbo'nun yemek servisi tüketmiş olduğu için buna önem veren olmadı. Ziyafetten sonra ya da hemen hemen ziyafetten sonra nutuk başladı. Mamafih misafirlerin çoğu artık o latif aşamadaydı. Yani köşeleri doldurma adını taktıkları hoşgörülü bir havaya girmişlerdi. En sevdikleri içkilerini yudumluyor, en sevdikleri yemeklerden çöpleniyorlardı. Korkularını unutmuşlardı. Her şeyi dinlemeye ve her nokta işaretinden tezahürat etmeye hazırdılar. "Sevgili millet!" diye başladı Bilbo bulunduğu yerde ayağa kalkarak. "Konuş, konuş, konuş!" diye bağırdı herkes ve bunu koro halinde tekrarlamaya devam etti. Belli ki kendi sözlerine kendileri kulak asmıyordu. Bilbo yerini terk etti. Gidip ışıklandırılmış ağacın altındaki bir sandalyenin üzerine çıktı. Lambaların ışığı Bilbo'nun gülümseyen yüzüne düşüyordu. İşlemeli ipek yeleğindeki altın düğmeler parlamaktaydı. Bir eli havada, diğerini pantolonunun cebine sokmuş, ayakta, herkesin görebileceği bir yerdeydi. "Aziz Bagginsler ve Boffinler!" diye yeniden başladı. Ve aziz Tuklar, Brandy Bucklar, Grablar, Çaplar, Barınaklar, Boynuz Üfleyenler, Toluklar, Bel Kuşaklar, iyi Kişiler, Porsuk Evler ve Ayağı Kibirliler. Ayakları kibirliler diye bağırdı yaşlıca bir hobbit çadırın arkasından. Adı elbette ki ayağı kibirliydi ve tam adının hobbitiydi. Ayakları hem büyük hem de fevkalade tüylüydü. Ve her ikisi birden masanın üzerinde duruyordu. Ayağı kibirliler diye tekrarladı Bilbo. Aynı zamanda nihayet çıkın çıkmasına tekrar hoş geldiniz diyebildiğim iyi yürekli torba köylü Bagginslerim. Bugün benim 111. doğum günüm. Bugün 111 yaşındayım. Yaşasın, yaşasın, daha nice yıllara, diye bağırıp masaları neşe içinde yumrukladılar. Bilbo harika gidiyordu doğrusu. Bu tam onların hoşuna giden cinsten bir şeydi. Açık seçik ve kısa. Umarım hepiniz en az benim kadar eğleniyorsunuzdur. Kulakları sağır eden bir tezahürat. Evet ve hayır haykırışları. Borazan, boru, flüt ve diğer müzik aletlerinin gürültüleri. Çadırda daha önce de belirtilmiş olduğu gibi bir sürü genç hobbit mevcuttu. Yüzlerce müzikli fişek dağıtılmıştı. Fişeklerin birçoğunun üzerinde vadi işareti vardı. Bu hobbitlerin çoğu için bir şey ifade etmiyordu ama hepsi bunların fevkalade oldukları konusunda hemfikirdi. Fişeklerde müzik aletleri saklıydı. Küçük ama mükemmel yapılmış, büyüleyici ezgilere sahip müzik aletleri. Hatta bir köşede genç tuğukların ve brandy buckların bir kısmı zaten gerekli olan şeyleri açık seçik bir şekilde söylemiş olduğuna göre Bilbo amcanın sözünün bittiğini zannederek ani bir ilhamla bir orkestra kurmuş, canlı bir dans ezgisine başlamışlardı. Efendi Everard Tuk ile Bayan Melilot Brandy Buck ellerinde zillerle bir masanın üzerine çıkarak coşku halkasını oynamaya koyuldular. Güzel ama ziyadesiyle de hareketli bir danstı bu. Fakat Bilbo sözünü tamamlamamıştı. Yakınındaki bir küçüğün elinden borusunu kaparak üç kere baykuş gibi öttürdü. Gürültü yatıştı. "Sizi çok tutmayacağım," diye haykırdı. Bütün meclisten bir alkıştır koptu. "Sizleri belli bir amaç için bir araya topladım." Bunu söyleyiş tarzındaki bir şey oradakiler üzerinde bir etki yaratmıştı. Hemen hemen tam bir sessizlik hakim oldu etrafa. Bir iki tuğuk da kulaklarını diktiler. Aslında üç ayrı amaç nedeniyle. Her şeyden önce hepinizden ne kadar çok hoşlandığımı, 111 yılın böylesine mükemmel ve şayanı takdir hobbitler arasında yaşamak için çok kısa bir süre olduğunu söylemek için. Müthiş bir onay galeyanı. İçinizden en az yarısını arzuladığımın yarısı kadar bile tanımıyorum. Ve yanınızdan azını hak ettiğinizin ancak yarısı kadar sevebiliyorum. Bu pek beklenmeyen ve biraz da anlaması zor bir şeydi. Orada burada birkaç alkış sesi oldu ama çoğunluk ne dendiğini ve bunun bir kompliman olup olmadığını çıkartmaya çalışıyordu. İkinci amacım yaş günümü kutlamaktı. Tekrar tezahürat. Aslında yaş günümüzü demeliyim. Çünkü elbette bugün varisim ve yeğenim Frodo'nun da yaş günü. Bugün rüştüne ve veraset hakkına erişiyor. Yaşlılar tarafından birkaç ilgisiz alkış, gençler tarafından da Frodo, Frodo, bizim kerata Frodo haykırışları, torba köylü Bagginsler ise kaşlarını çatarak veraset hakkına erişiyor diye neyin kastedildiğini düşünmeye koyulmuştu. İkimiz birlikte 144 sayısına ulaşıyoruz. Sizin sayınız da bu harikulade toplama uysun diye ayarlandı. Affınıza sığınarak bir grosa, hiç tezahürat yok, bu maskaralıktı. Konukların birçoğu özellikle de torba köylü Bagginsler belli ki aynı bir paketteki mallar gibi gerekli olan sayıyı tamamlamak için çağrıldıklarını düşünerek alınmışlardı. Bir grosaha, terbiyesizce bir tabir. Aynı zamanda eğer fi tarihine değinmeme müsaade buyurursanız bugün benim bir varilin içinde Uzun Göl'deki Eskarot'a varışımın yıl dönümü. Gerçi o zaman yaş günüm olduğu gerçeği aklımdan çıkmıştı. O zamanlar sadece 51 yaşındaydım ve yaş günleri o kadar önemli gelmiyordu bana. Gene de ziyafet mükemmeldi. O zamanlar çok üşütmüş olduğum ve sadece tok teşekkür ederim diyebildiğim halde bunu hatırlıyorum. Şimdi bunu daha düzgün bir biçimde tekrarlayabilirim. Verdiğim bu küçük ziyafete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnatçı bir sessizlik. Hepsi artık bir şarkı veya bir çeşit şiirin an meselesi olmasından korkuyor ve sıkılıyordu. Neden konuşmayı bırakıp onun sağlığına içmelerine izin vermiyordu sanki? Fakat Bilbo ne şarkı söyledi ne de şiir okudu. Bir an için durdu. Üçüncüsü ve sonuncusu dedi. Bir şey ilan edeceğim. İlan sözcüğünü o kadar yüksek sesle ve o kadar ani söylemişti ki ayakta durabilecek kadar ayık olan herkes yerinde dikildi. Daha önce de söylemiş olduğum gibi 111 yıl sizlerin arasında geçirmek için kısa bir süre olduğu halde bunun son olduğunu bildirmekten müteessirim. Gidiyorum. Şimdi ayrılıyorum. Hoşça kalın. Aşağıya bir adım attı ve yok oldu. Gözleri kör edici bir ışık parlamış ve bütün konuklar gözlerini kırpıştırmışlardı. Gözlerini açtıkları zaman Bilbo görünürde yoktu. 144 tane dillerini yutmuş Hobbit sessiz sedasız oturuyordu. Yaşlı Odo ayağı kibirli, ayaklarını masadan indirip yere vurdu. Bunu ölü bir sessizlik takip etti. Derken birdenbire birkaç derin iç çekişten sonra bütün Bagginsler, Boffinler, Tuklar, Brandybucklar, Graplar, Çaplar, Barınaklar, Toluklar, Belkuşaklar, Porsuk Evler, iyi Kişiler, Boynuz Üfleyenler ve Ayağı Kibirliler hep bir ağızdan konuşmaya başladı. Genelde herkes şakanın kötü bir zevk ürünü olduğu ve konukları girdikleri şoktan kurtarabilmek için daha çok içecek ve yiyecek gerektiği konusunda hemfikir olmuştu. Deli, hep söylemişimdir, sözü belki de en çok tekrarlanan yorumdu. Tuğlar bile birkaçı hariç Bilbo'nun davranışının saçma sapan olduğunu düşünüyordu. O anda birçoğu Bilbo'nun yok oluşunu maskaralık türünden bir gösteri olarak kabul etmişti. Fakat yaşlı Rory Brandybuck o kadar emin değildi. Ne ilerleyen yaşı ne de muazzam bir akşam yemeği onun aklını gölgelemeye yetmemişti. Gelini Esmeralda'ya, bu işin içinde bir bit yeniği var şekerim. Korkarım bu kaçık Baggins gene iş başında. Aptal ihtiyar. Ama bize ne? Kayıntıyı götürmedi ya, sen ona bak, dedi ve şarabı bir kere daha dolaştırması için Frodo'ya seslendi. Tek bir söz bile söylemeyen tek kişi Frodo olmuştu. Bir süre için Bilbo'nun boş sandalyesi yanında sessiz sedasız oturup bütün sözleri ve soruları duymamazlığa geldi. Elbette ki önceden bildiği halde bu şakaya pek eğlenmişti. Konukların hiddetli şaşkınlıklarını gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Fakat aynı zamanda derinden derine rahatsız hissetti kendini. Aniden yaşlı Hobbit'i ne kadar çok sevdiğini fark etmişti. Konukların çoğu yemeğe, içmeye ve Bilbo Baggins'in geçmişteki ve şimdiki tuhaflıklarını konuşmaya devam etti. Yalnız torba köylü Bagginsler hışımla çıkıp gitmişlerdi bile. Frodo artık davetten uzaklaşmak istiyordu. Yeniden şarap getirilmesini emretti. Sonra ayağa kalkıp sessizce kendi kadehini Bilbo'nun sağlığına dikti ve çadırdan süzülüp ayrıldı. Bilbo Baggins'e gelince, olağa konuşmasını yaparken cebindeki altın yüzüğü ellemeye başlamıştı bile. bunca yıldır bir sır olarak sakladığı sihirli yüzüğü. Aşağı inerken yüzüğü parmağına geçiriverdi ve bir daha Hobbit köyde hiçbir Hobbit tarafından görülmedi. Bilbo neşeli bir şekilde oyuna geri yürüdü. Bir an durup yüzünde bir tebessümle büyük çadırdaki gürültüyü, patırtıyı ve çayırın diğer yerlerinden gelen keyif seslerini dinledi. Sonra içeri girdi. Davet giysilerini çıkardı, katladı, işlemeli ipek yeleğini ince bir kağıda sararak kaldırdı. Sonra aceleyle eski ve üstünden dökülen bir esvabı giyerek belini yıpranmış deri bir kemerle sıktı. Kemerine eski püskü siyah deri kınında duran kısa bir kılıç astı. Naftalin kokulu kilitli bir çekmeceden eski bir pelerin ve kukuleta çıkardı. Bunlar sanki çok değerli şeylermiş gibi kilitli tutulmuşlardı. Ama o kadar yamalıydılar ve o kadar sandık lekesi olmuşlardı ki gerçek renklerini tahmin etmek bile zordu. Belki koyu yeşil olabilirlerdi. Bu giysiler Bilbo'ya göre epey büyüktü. Çalışma odasına geçti. Büyük bir kasadan eski kumaş parçalarına sarılmış bir çıkın ve deriyle bağlı bir el yazması aldı. Bunlara ilaveten de büyük, kabarık bir zarf. Kitap ile çıkını orada duran ve hemen hemen ağzına kadar dolmuş olan ağır bir torbanın üstüne tıktı. Zarfın içine yüzüğü ile yüzüğün ince zincirini koydu ve zarfı kapatıp üzerine Frodo'nun ismini yazdı. Zarfı önce şömine rafının üzerine bıraktı fakat sonra aniden geri aldı ve cebine soktu. Tam o anda kapı açılarak Gandalf hızla içeri girdi. "Hah," dedi Bilbo, "gelip gelmeyeceğini merak ediyordum." "Seni gözle görünür bir şekilde bulduğuma memnun oldum," diye cevapladı büyücü bir sandalyeye oturarak. "Seni yakalayıp son birkaç kelam etmek istedim. Sanırım her şeyin çok mükemmel ve tam senin planladığın gibi yürüdüğünü düşünüyorsundur." "Evet, aynen öyle," dedi Bilbo. "Gerçi o şimşek sürpriz oldu. Öbürleri bir yana beni oldukça şaşırttı. Senin kendinden kattığın bir şeydi bu sanırım." "Öyleydi. Bunca yıldır akıllılık edip yüzüğü gizli tuttun. Senin ani yok oluşunu konuklarına açıklayabilecek başka bir şey sunmanın doğru olacağını düşündüm. Böylelikle de benim şakamı bozacak bir şey. Sen her şeye burnunu sokan yaşlı bir işgüzarsın," diye güldü Bilbo. "Ama herhalde en doğrusunu sen bilirsin, her zamanki gibi." "Öyle, bir şey bildim mi doğrusunu bilirim. Fakat tüm bu olanlar hakkında pek emin değilim. Artık bitim noktasına vardı her şey. Sen şakanı yaptın ve tanıdıklarının çoğunu korkutup alınmalarına ve 9 gün hatta muhtemelen 99 gün boyunca tüm şehirde konuşacak bir konunun çıkmasına neden oldun. Daha da ileri gidecek misin?" "Evet, gideceğim. Bir tatile ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Çok uzun bir tatile. Sana daha önce de söylemiş olduğum gibi. Büyük bir ihtimalle de sürekli bir tatil. Geri döneceğimi sanmıyorum. Daha doğrusu dönmeye niyetim yok. Bütün işlerimi ayarladım. Yaşlandım Gandalf. Göstermiyorum ama bunu gönlümün ta derinliklerinde hissediyorum." "Yaşını göstermezmiş," diye homurdandı. "Yahu kendimi incelmiş hissediyorum. Bir yerde gerilmiş gibi. Bilmem anlıyor musun? Aynen büyük bir parça ekmeğe sürülmüş az bir miktarda tereyağı gibi. Böyle bir şey doğru olamaz. Bir değişikliğe veya ne bileyim bir şeylere ihtiyacım var.